Ayrım 31, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 332. Vic Ljubljana. Miloš Grankevic'in telefonu çaldı ve ekranda artı 32 ile başlayan bir numara göründü. Belçika'dan arıyor olmalıydılar ve arayan da mutlaka Goran Kluy'du. Grankevic, Kluy'un numarasını telefonuna kaydetmekten bıkmıştı. Her aradığında başka bir numaradan arıyordu. Avrupa Birliği'nde bedava kullanımı açık telefonlar açık büfeymiş gibi tüm temsilciliklere dağıtılıyordu. Kluy ne Slovenya temsilciliğinin telefonlarını ne de kendi ofis telefonunu kullanıyordu. Grankevic telefonu eline aldı, ekranına bir kez daha baktı. Brüksel'deki bürokratlar hafta sonları kutsal günmüş gibi davranır, cumartesi ve pazar günleri işleriyle ilgili hiçbir şey yapmazlardı. Grankevic telefonu açtı. Alo dedi. İyi günler Grankevic dedi. Telefonun diğer ucundaki ses ve devam etti. Kusura bakma, seni cumartesi günü rahatsız ediyorum. Ama pazartesi yapacağım konuşmayı tamamlamak için bazı bilgilere ihtiyacım var. Hiç önemli değil. Keşke sana verebilecek bilgi olsa elimde. Ama burada işler çok yavaş gidiyor dedi Grankevic. Evet, Danimarkalı şoförün öldüğünü duydum. Doğru ama artık bir anlamı kalmadı. Bu kez kesin sonuca götürecek iz üzerindeyiz. En geç yarın akşam sana bir şeyler verebilirim. Umarım bu verdiğin sözü tutarsın. Artık adamları oyalayamıyorum. Bizi beklemeye alacaklar diye korkuyorum dedi Kluy. Grankevic Kluy'un sıkıntısını anlayabiliyordu. Kluy bir taraftan Avrupa Birliği'nde Slovenya'nın temsilcisi olarak bulunuyor, Slovenya'nın haklarını ve çıkarlarını savunmaya çalışıyor. Öte yandan da Slovenya'nın artık insan kaçakçılığını önleyebilen, güçlü ve iyi işleyen bir polis teşkilatı olduğunu diğer Avrupa ülkeleri temsilcilerine göstermek istiyordu. Bunu yapamazsa birçok hayati alanda Slovenya için çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Kluy da Grankevic de başarısız olunduğunda gerçekleşecekleri çok iyi biliyorlardı. Avrupalıları oyalayamadığı için Kluy'un işine son verilecek, Grankevic de İçişleri Bakanı'na verdiği, yeni skandalların ortaya çıkmasını engelleyeceği sözünü tutamadığı için tekmeyi yiyecekti. Pazartesi günkü toplantı ne kadar önemli diye sordu Grankevic. Belirleyici önemde, son şansımız dedi Kluy neredeyse bağırırcasına. Sorunları çözmek ikisi için de çok önemliydi ya, yine de birbirlerini azarlamaktan, bağırıp çağırmaktan çekinmiyorlardı. Bakanı kızdırırlarsa suçu birbirlerinin üzerlerine atmaya çalışacaklar, ortaya nahoş bir manzara çıkacaktı. Miloš, başımıza bu kadar iş açılmasının sebebi senin tembelliğinden değildir umarım dedi Kluy. Daha şimdiden topu başkasına atmaya çalışıyordu. Hayır, kesinlikle ben mükemmel bir plan yapmıştım. Danimarkalı şoför Michael Jensen ölmeseydi hepsini iki gün önce yakalamış olacaktım. Ama bu akşam yakalayacağız hepsini diye söz verdi Grankevic. Aslında Grankevic'in zamanlaması tamamen yanlıştı. Birkaç gün önce harekete geçmiş olsaydı Danimarkalı şoför ölmeyecek, olayın ortaya çıkarılmasında aktif bir şahit olabilecekti. Siliç ve Tudic ile Portoroz'da yaptığı toplantıyı pazartesiye ertelemekten başka çaresi yoktu. ''Neyse yarın akşam bana işime yarayacak bir şeyler söylemeni bekliyorum.'' dedi Kluy. ''Ben ne diyorum sana ne zamandır? Ben de sana bunu söyleyip duruyorum ya işte. Tekrarlayayım istersen.'' diye bağırdı Grankevic. ''Haydi bakalım yarın akşam her şey biter diye düşünüyorum.'' dedi Kluy ruhsuz bir sesle. ''Seni cep telefonundan rahatsız edebilir miyim?'' diye sordu Grankevic kinayeli bir sesle. ''Beni 24 saat arayabilirsin.'' dedi Kluy ve telefonu kapattı. Grankevic yerinden kalktı. Bu kadar da olamazdı. Krajina'daki operasyonu bile yönetmekten vazgeçip cumartesi günü ofisine gelmişti. Jurovski Brod, Hırvatistan. Kamyonun motoru çalışır çalışmaz sarı ışık yeniden yandı. Çinliler gözlerini kısarak birbirlerine baktılar ve mırıldanmaya başladılar. Karanlıkta beklerken hiç seslerini çıkarmadan oturmuşlardı. Zaman geçmek bilmemişti. Oysa orada sadece yarım saat beklemişlerdi. İnes yanlarından geçen arabaları sayarak ne kadar zaman geçtiğini anlamaya çalışmıştı. Kamyon sonunda hareket etti. Önce sola doğru yönelerek kalktı ve aniden sağa dönünce yolcular neredeyse kasanın öteki tarafına savruldular. İnes nefesini tutuyor, karar vermeye çalışıyordu. Acaba harekete geçmeli miydi? "Sen iyi misin?" diye sordu biraz İngilizce bilen Çinli. "Evet, sen?" diye sordu İnes. "İyiyim, uyumak istiyorum." dedi Çinli ve İnes'in omzunu işaret etti. İnes istemeden başını sallayarak Çinli'ye omzuna başını dayayıp uyuması için izin verdi. İnes'in ihtiyacı olan şey bu değildi o anda ama adam başını İnes'in koluna dayadı ve gözlerini kapattı. İnes'in kolları arkadan bağlı olduğu için kolu iyice gerilmiş, üzerine Çinli'nin başının ağırlığı da yüklenince kolunda acı duymaya başlamıştı. Adamın omuzu da İnes'in kaburga kemiklerini kıracak gibiydi. Biraz daha dayanması gerektiğini düşündü. Çinlilerle iyi geçinmesi gereken dakikalardaydı. Aradan fazla zaman geçmeden de durum değişti. Kamyonun alt tarafından hava salma sesleri geldi ve kamyon yavaşladı. Sonra yeniden hız kazandı ve hızla bir dönemece girince Çinli'nin başı İnes'in omzundan düştü. Çinli bu savrulma sonunda gözlerini açıp doğruldu. Uyuyamayacağını anlamıştı herhalde. Kamyon aniden yavaşlamaya başladı ve bu kez tamamen durdu, ışıklar söndü ve Çinliler parmaklarını dudaklarının üstüne koyarak birbirlerine sessiz olmaları gerektiğini işaret ettiler. Verilen talimatlara uyuyorlardı. Yakalanırlarsa Avrupa rüyasının sonu gelecekti. Hepsinin amaçlarına ulaşmak için kendilerince nedenleri vardı. Kaderlerini insan kaçakçılarının ellerine teslim etmekten başka seçenekleri yoktu. İnsan kaçakçılarının sahtekar ve zalim olmaları karşısında yapacak bir şeyleri de yoktu. Şebeke gerekli gördüğü anda Michael Jensen'i öldürdüğü gibi kolaylıkla göz kırpmadan adam öldürebiliyordu. Kamyon duruyor ama motor çalışıyordu. Dışarıdan bağırışlar duyuluyordu. Ancak İnes motorun gürültüsünden ne dendiğini anlayamıyordu. Kamyonun içinden çıkacak sesler içinde aynısı geçerliydi. Bağırıp yardım isteseler dışarıdan duyulmazdı. Peki ya Tud için iddia ettiği gibi sınır görevlileri yanlış taraftaysa ve kamyonda arama yapmadan sınırı geçmesine izin verirlerse? İşte o zaman işi bitmişti. Eline bir daha fırsat geçinceye kadar beklemekten başka çaresi yoktu. Şoför kamyonu vitese taktı, motordan salınan havanın sesi duyuldu. Kamyon yeniden hareket etti. Kısa süre durmuşlardı, en fazla 2 dakika. Şimdi yine hareket etmişlerdi, ışıklar yanmamıştı. Kamyon aniden sert bir fren yapınca içerisi karanlık olduğu için kimse tedbirini alamadığından herkes bir yana savruldu. İnes biraz önce omzuna yaslanıp uyumaya çalışan Çinli'nin üzerine devrildi. İçerideki çok kişi korkudan çığlık attı. İnes'in öbür yanında bir başkası üzerinde yatıyordu. Adamın gövdesiyle ittirerek yerinde doğruldu İnes. Kamyon gene durmuştu. Aniden dışarıdan bir silah sesi duyuldu. Ardından bir silahın daha patladığını duydular. Peşinden seri atışlar. Hepsi tabancalardan çıkan seslerdi. Bir camın kırıldığını duydu İnes, sonra birden sesler kesildi. En az 10 saniye kadar zaman geçti, sonra birden biri bağırmaya başladı. ''Dışarı, dışarı, hepiniz dışarı, çabuk!'' Emirler önce Slovence, ardından Sırp Hırvatça bağırıyordu. İnes bir arabanın 2 kapısının açıldığını duydu, ardından kamyonun kapısı açıldı. ''Çıkın dışarı, ellerinizi kaldırın hepiniz!'' diye bağırıyordu kamyona çok yakın duran bir adam. Ardından siren sesleri duyulmaya başladı. Çok sayıda araba siren çalarak kamyona yaklaşıyorlardı. Polis sirenleriydi bunlar. Belki aralarında bir de ambulans vardı. Polis kamyonu durdurmuştu demek. İnes Hırvatistan'da mı yoksa Slovenya'da mı olduklarını bilmiyordu. Konuşmaları dinledikçe Slovenya'da olduklarına kanaat getirdi. Slovence bağırılıyordu dışarıda. Rahatlayarak gözlerini açtı ama karanlıkta bir şey göremiyordu. Bitmişti her şey işte. Çinliler birbirlerine bir şeyler mırıldanıyor. Yaşadıkları panik her hallerinden görülebiliyordu. Kamyon kasasının kapısı açılmaya başladı. İçeri birden sızan ışık İğnes'in gözlerini kamaştırdı. Kapı yavaş yavaş yükselerek açıldıkça İğnes önce bir çift pantolon paçası ve bir paltonun eteklerini gördü. Kapak tamamen açılınca iki eliyle silahını kamyona doğrultmuş duran Urban Siliç'i gördü. Soba ajanı Siliç'in arkasında yarım daire şeklinde dizilmiş elleri silahlı adamları duruyordu. Çinlilerse korkudan fal taşı gibi açılmış gözlerle kendilerine doğrultulan silah namlularına bakıyorlardı. ''Merhaba İğnes Sivonik, bak yine karşılaştık.'' dedi Siliç.
''Aman tanrım, çok teşekkür ederim sizlere, nasıl buldunuz bizi?''
''Anlatırım birazdan, haydi in aşağı, artık emniyettesin.'' İğnes yerinden kalktı ve yanındaki adamın ayakları üzerinden atlayarak kamyonun kasasının kenarına kadar geldi. Üniformalı bir polis memuru gelip İğnes'i kucaklayarak kamyondan indirdi. Polis arkadaşlarından birini çağırdı ve gelen arkadaşı elindeki bıçakla İğnes'in ellerindeki bağı kesti. Siliç İngilizce "birer birer inin aşağı" diye bağırdı ve işaret parmağını kaldırarak bir işareti yaptı. Korku içindeki Çinliler söyleneni yaptılar. Siliç'in dediklerini anlamış olmalıydılar.
Kamyondan ilk inen "asil" diye bağırdı. Hangi ülkeye geldiğini bile bilmiyordu muhtemelen. Kamyondan her inen aynısını söylüyor ve sıraya geçiyordu. İğnes bir iki adım geri çekilip etrafına bakmaya başladı. Yeşil Opel'in önünde yerde bir ceset yatıyordu. Üzerine beyaz bir örtü örtülmüştü. Ama yerdeki kan izleri görülebiliyordu. 20-30 metre kadar ileride Boris, Loitze, Radovan ve kamyon şoförü elleri kelepçeli durmuş havaya bakıyorlardı. Yerde yatan ölü Yus olmalıydı.
"İlk ateş açan oydu," dedi Siliç ve yerde yatan cesedi gösterdi.
"Bizi nasıl buldunuz?" diye sordu İğnes.
"Şuraya bak." İğnes Siliç'in işaret ettiği yöne baktı. Sınır kapısının olduğu yerde İğnes'in beige Skoda'sı geliyordu. Siliç şoföre gelmesini işaret etti eliyle ve kısa bir süre sonra araba önlerinde durdu. İğnes şaşkınlıkla kendi arabasına bakıyordu. Siliç eğilip arabanın sol ön çamurluğunun altından küçük dört köşe bir şey çıkardı.
"Bu gördüğün minicik alet GPS sinyalleri gönderir. Postoyna'ya gittiğinizden beri sizi adım adım takip ediyorduk," dedi.
İğnes kahkahalarla gülmeye başladı.
"Vay canına, demek bir haçta bu yüzden o kadar rahat davranıyordunuz."
Siliç başını salladı ve gülümsedi. Aslında her zaman bir adım önde olduğunu bilmekten duyduğu memnuniyet yüzünden okunuyordu. "Slovenya'dan otele telefon açıp beni serbest bıraktırınca Hırvatistan üzerinden Velika Kladuza'ya gittiğini anladım. Kaldığın otelin dışında pusuya yattık, seni izledik. Sabah otelden çıkıp arabanı benzin istasyonuna park ederek fabrikaya girdiğini görünce neler olacağını görmek için beklemeye başladık. Seni de yanlarına alıp başka bir arabayla birlikte yola çıktıklarını da gördük ve belli etmeden peşlerine takıldık. Krajina'da ormanlık alana girip beklediğinizde çalılar arasından sizi izliyorduk. Buraya kadar takip ettik. Slovenya topraklarına girinceye kadar bekledik," dedi Siliç.
"Topluca benim ırzıma geçip öldürmeyi düşündüler bir an, biliyor musunuz?" dedi İğnes.
"Yapmadıkları iyi olmuş," dedi Siliç. İğnes elleri kelepçeli bekleyen adamlara baktı. Boris'le göz göze gelince birden irkildi ve Siliç'e dönerek
"Konuşacak çok şeyimiz var ama bana bir söz vermenizi istiyorum," dedi.
"Ne?"
"Uzun bir süre beni korumanızı istiyorum."
"Neden?"
"Hayatım tehlikede. Ljubljana'da hala bir adamları var. Beni öldürtecekler."
Metlika. Ketil elinde dürbün tepedeki üzümlükten sınır kapısında yaşananları izliyordu. İğnes'in kamyondan elleri bağlı indiğini görünce gözlerine inanamadı. İğnes'in hayatta olduğunu ve insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini görmekten en az yaşadığı şaşkınlık kadar mutluluk duydu. İğnes'in rehin alındığını gizleyen Grado'ya çok kızgındı yalnız.
"İğnes'i ele geçirdiklerini biliyordunuz demek," dedi. Sınır kapısına doğru hareket etmişlerdi.
"Siz de bana Ljubljana'da olduğunu söyleyerek yalan attınız," dedi Grado. "Neler olup bittiğini ve olacakları öğrenince sizi kontrol altında tutmam gerekti."
"Kontrol altında mı? Niye?"
Grado derin bir nefes aldı. Nasıl cevap vereceğini düşünüyordu.
ona telefon edebileceğiniz ihtimalini göz önünde bulunduruyorduk. İnes'in yerini anlamamızı istemiyordunuz. Planınız buydu değil mi?
Ketil başını salladı. Aman şansımızı denemeye cesaret edemedik. Planın dışına çıkabilir, her şeyi mahvedebilirdiniz. Birazdan anlarız İnes'in telefonunun elinden alıp almadıklarını. Ama almamış olduklarını varsayarsak, İnes'i arasaydınız adamlar paniğe kapılacaklardı.
Ama dedi Ketil, cümlesini devam ettirmekten vazgeçti.
İnes'in telefon numarasının bir arama yüzünden deşifre olması ne Grado ne Sova için bir avantaj olurdu. Grado'nun daha önce de söylediği gibi her şey kontrolleri altındaydı. Önce GPS yardımıyla İnes'in yerini saptamış, ardından Velika Kladusa'dan Metlika'ya kadar takip etmişlerdi. Grado sağa saptı ve sınır kapısına doğru devam etti. Yan yollardan aniden ortaya çıkan çok sayıda polis aracı yol kenarına dizilmişti. Grado polis araçlarını göstererek bunlar destek timleri, çatışma şiddetlenseydi devreye gireceklerdi ama sadece bir kişi öldü dedi.
Ketil başını sallayarak Grado'yu onayladı. Dürbünle olayları seyrederken ölen çete üyesinin üzerine beyaz bir örtü serildiğini görmüştü. Sınır kapısı çevresinde kapıları açık, tepe lambaları yanan 6 polis aracı duruyordu. Slovenya'ya girişler durdurulmuş, sınırın öte yanında uzun bir kuyruk oluşmuştu. Dikiz aynasından arkadan 4 minibüsün geldiğini gördü.
''Bunlar kamyondaki Çinlileri götürecek.'' dedi Grado ve direksiyonu Urban Siliç'le konuşan Inis'in bulunduğu tarafa kırdı.
Ketil birden kendini her şeye yabancı hissetti. Hiçbir şey kontrolünde değildi. Cevaplanması gereken birçok soruyla doluydu aklı. Araba durur durmaz indi ve koşarak İnes'in yanına geldi. İnes Ketil'i görünce gülümsedi. Sıkıca sarılıp kucaklaştılar.
''Seni arayamadım. Telefonumu parçaladılar.'' dedi İnes.
''Grado da bana hiçbir şey söylemedi. Neler olup bittiğinden hiç haberim olmadı.''
''Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Bir ara beni öldüreceklerine iyice inanmıştım.''
Ketil İnes'in gözlerinin içine baktı, bir şey söylemedi. Sonra çevreyi incelemeye başladı. Çete üyeleri polis araçlarına, Çinliler minibüslere bindiriliyorlardı. Görevliler de yerde yatan cesedi ambulansa taşıyorlardı.
''Michael'ı öldüren bu muymuş?'' diye sordu Ketil.
''Olabilir.'' dedi İnes. Urban Siliç araya girerek ifadeleri alınınca ortaya çıkar dedi. Bunları Ljubljana'ya götürüyoruz. İnes, senin de bizimle gelmen gerekiyor. İfadeni alacağız ve vereceğin bilgilere ihtiyacımız olacak dedi.
Ketil İnes'e bakıyordu. Göz göze gelmediler. İnes dikkatini Urban Siliç'e vermiş onunla konuşuyordu.
Bak, bu haberi başka bir gazeteciye vermeyeceksin. Unutma, bana sözüm var dedi İnes.
''Ama bunun da bir bedeli var.'' dedi Siliç.
''Ve beni koruyacaksınız ayrıca.''
''Son adamı yakalayıncaya kadar koruyacağız seni.''
''Bunların Ljubljana'da bekleyen bir adamları daha var. Bogdan adında. Bunu haber yaparsan beni öldürme emri almış.'' dedi İnes.
''Sivonik, sen merak etme. Bunların reisi Bogdan'a emir verecek durumda değil. Ama Bogdan kendine durumdan vazife çıkarabilir şimdi.'' ''Merak etme, gazete baskıya girmeden onu yakalamış oluruz.'' dedi Siliç.
Ketil araya sokularak İnes'le göz göze geldi ve ''Hemen yazacak mısın haberi?'' diye sordu. Sesinde sanki hafif bir protesto havası vardı.
''Evet, şimdi Siliç'le beraber gidip olayı çözeceğim. Ardından da gazeteye gidip yazı başına geçeceğim. En güvenli yer orası şimdilik. Sen bana numaranı tekrar versene. Akşam arayayım seni.''
Ketil tamam dedi ve numarasını bir kağıda yazıp İnes'e verdi. Hemen ardından kolundan tutarak İnes'i kalabalığın dışına çekti. Siliç ile Grado onları izlemeye başladılar. ''Yazını yazmaya başlamadan önce beni ara. İlk yazında Michael'ın ölümü ve kadın ticaretinden hiç bahsetme. Sadece büyük kaçakçılığı yaz. Daha sonra açıklarım neden bunu istediğimi.'' diye fısıldadı İnes'in kulağına. İnes başıyla kabullendiğini belirtti.
''Bu olay bile kaç gün idare eder gazeteyi. Ben seni ararım. Akşam otelde görüşürüz.''
Grado ve Siliç yanlarına geldiler.
''Ajan gibi davranmanıza, fısıldamanıza gerek yok. Artık sizi dinlemiyoruz.'' dedi Siliç.
Ketil ve İnes birbirlerine baktılar. Siliç doğru söylüyordu.
''Nasıl emin olacağız ondan?'' diye sordu İnes.
Mesela şimdi dinleyebileceğimiz bir telefonun yok dedi Siliç.
Evet, çete parçaladı.
İlk telefonunu da Una nehrine attın. Seninki de nehrin sularını boyladı değil mi diye sordu Siliç ve Ketil'e baktı.
İğnes ve Ketil neredeyse aynı anda başlarını sallayarak karşılık verdiler.
Hem artık olay kapandığına göre sizi dinlememiz de yasak. Oysa ne kadar isterdim sizin neler konuştuğunuzu duymayı dedi Siliç ve kendi esprisine kahkahalarla güldü.
Grado elini Ketil'in omzuna atarak Michael'ı kimin öldürdüğünü öğrenir öğrenmez size haber vereceğim. Gelin sizi ben götüreyim Ljubljana'ya dedi ve Ketil'i kiraladığı arabasına doğru götürerek Siliç'in kendilerini duymadığına emin oldu.
Siz, ben ve Sivonik bir araya gelip konuşmamız gerekiyor daha sonra. Michael'ı öldürenin ya da öldürülme emrini verenin kim olduğu sorusunun cevabı bu kadın ticareti olayında saklı bence.
Evet, ben de İğnes'e o iki konuyu yazısında belirtmemesini söyledim dedi Ketil.
Bravo, işi öğreniyorsunuz. Şimdilik Sivonik Siliç'i takip etmeye devam etsin. Siliç insan kaçakçılığı olayını çözsün, İğnes haberini yazsın. Sonra biz kendi soruşturma ve araştırmamıza devam ederiz.
31. ayrımın sonu. Sayfa 343.